Aydım 37, gökleri süsleyen kartal, Wilbur Smith, sayfa 327. Debra'nın kafasının içindeki renk ve şekiller şimdi değişikliğe uğramış, ağır hareket eden ve sürekli değişmeyen renkli şekiller halini almıştı. Onu korkutan, paniğe kapılmasına neden olan, infilak eden renkli parlaklıklar yok olmuştu artık. Kafasının içini yıllardan beri dolduran o gri karanlık yok olmuş, onun yerine yeni bir parlaklık ve güzellik almaya başlamıştı. Artık içinde garip bir hafiflik, yeni bir canlanma, neşelenme hissediyordu. Ameliyatın etkisi birkaç gün sonra geçmeye başlamıştı ve şimdi çok iyiydi. Tatilin gelmesini beklediği öğrencilik yıllarından beri hissetmediği kadar rahat ve hafif hissediyordu kendisini. İçgüdüsü ona görme yeteneğinin pek yakında geri geleceğini müjdeler gibiydi. Buna inanmaya başlamıştı artık. Fakat neler olduğunu henüz tam anlamıyla idrak edemiyordu. Bir şeylerin değiştiğini, eski karanlığından kurtulup yeni bir parıltıya, renklere kavuştuğunu görebiliyordu. Fakat daha fazlasını düşünemiyordu. Bu renk ve şekil oyunlarından bir süre sonra gerçek şekil ve renkleri görebileceği aklına bile gelmiyordu. David her gün onun bir şeyler söylemesini, görüş yeteneğinin geri gelmeye başlamasından bahsetmesini bekliyordu. Bunu hem bekliyor hem de gelmesinden korkuyordu. Fakat beklediği hala gelmemişti. Her gün hastane yetkililerinin izin verdiği kadar Debra'nın yanında kalıyor ve onunla geçen her saniyesinin tadını çıkarmaya bakıyordu. İçinde sürekli ve korkunç bir sıkıntı olmasına karşın Debra'nın güldüğü şeylere gülüyor ve onun hastaneden çıkıp da Jabulani'ye dönüş gününü beklerken duyduğu heyecanı aynen duyuyordu. Debra mutlulukları konusunda en küçük bir kuşkuya kapılmış değildi. Aşklarının ve bu mutlu yaşamlarının ölünceye kadar devam edeceğinden emin görünüyordu. Aşkları öylesine güçlüydü ki David bir gün onun aniden görme yeteneğine kavuşup da yanmış yüzünü görse ne yapacağını merak etmeye başlamıştı. Ama görme yeteneğine kavuşacağını ona henüz söyleyemezdi. Bunun için hala zamanları vardı. Ruby Friedman onun görme yeteneğinin geri gelmesi için en azından 2 haftaya gereksinme olduğunu söylemişti ve David bu 2 haftadan alabildiğine yararlanmalıydı. Mutluluğunun sona ereceğini biliyordu ve bu son günleri alabildiğince yaşamalıydı. Artık geceleri rahatça uyuyamaz olmuştu. Sürekli düşünüyor ve sabahlara kadar uyanık yatıyordu. Bir gece plastik cerrahın ona yüzünü daha düzgün ve bakılabilir bir hale getirebilecekleri konusunda söyledikleri aklına geldi. Her şey olabilirdi. Belki de yüzünü Debra'nın daha kolayca bakabileceği bir hale getirebilirler, o korkunç görüntüsünü ortadan kaldırabilirlerdi. Ama bunun için tekrar bıçak altına yatması gerekiyordu ki bunu da pek istediği söylenemezdi. Ertesi gün Adderley sokağındaki Stafford's alışveriş merkezine gitti ve yüzlerce kişinin meraklı bakışlarını aldırmadan büyük bir mağazaya girip peruk reyonuna yürüdü. Tezgahın arkasındaki kız onu ilk kez görmenin şokunu atlatıp kendini toparladıktan sonra perdeli küçük bir kabine götürdü ve saçsız başındaki dikiş izlerini örtebilecek bir peruk bulmaya çalıştı. David donuk bir maskeyi andıran yüzünün üstünde kafatasını örten kıvırcık saçlı peruğa bakınca gülmekten kendini alamadı. Gergin dudakları tuzağa düşmüş bir hayvanınkiler gibi büzülmesine karşın içinden gülebilmiş ve buna kendisi de şaşırmıştı. ''Çok güzel'' diye konuştu. ''Makyaj yapmış bir Frankenstein'e benzedim şimdi.'' Satıcı kız daha fazla dayanamamış ve bu sözler üzerine sıkıntılı bir şekilde gülmüştü. Debra'ya bu olanları anlatmak ve onu esprili bir biçimde yüzünü ilk kez olarak görmeye hazırlamak istedi. Fakat bunu yapabilmek için gerekli sözcükleri bulmakta zorlandı. Bir gün daha hiçbir şey yapmadan geçmişti. Fakat son birkaç saati daha ortak mutlulukları ve aşklarının sıcaklığı ile sürüp gitti. Ertesi günü Debra ilk sabırsızlık işaretlerini vermeye başlamıştı. ''Beni ne zaman taburcu edip buradan çıkaracaklar sevgilim?'' diye sordu. ''Kendimi çok iyi hissediyorum. Burada bu yatakta hareketsiz yatmaktan bıktım artık. Bir an evvel Jabulani'ye dönmek istiyorum. Yapılacak o kadar çok işimiz var ki.'' Bir an durup güldü ve 10 gündür burada hapsettiler beni diye devam etti. Ben böyle uzun zaman yatakta hiçbir şey yapmadan yatabilecek bir kadın değilim. Seninle birlikte olmayı öylesine özledim ki.
David, istersen kapıyı kilitleyelim dedi.
Debra, aman tanrım, ben bir dahi ile evlenmişim meğerse diyerek güldü. Ve böyle renkler arasında sevişmek hiç de fena bir şey olmasa gerek. Buna bayılacağım herhalde diye sürdürdü konuşmasını.
O akşam otele dönüp dairesine çıktığında Ruby ve Brig'i orada kendisini bekliyorlar buldu. Doktor ve Brig oraya neden geldiklerini hemen söylediler ve konuya girdiler.
Brig, Debra'yı çok fazla beklettin dedi. Sonucu ona günler önce söylemen gerekirdi.
General haklı David, Debra'ya haksızlık ediyorsun doğrusu. O da bunu bilmeli ki sonuca kendini hazırlayabilsin.
David öfkelenmemeye gayret ederek zamanı gelince söyleyeceğim diye mırıldandı.
Brig, zamanı ne zaman gelecek diye sorarken öfkeyle ağzını öylesine açmıştı ki altın dişleri tümüyle göründüler.
Az kaldı. Ruby Friedman teskin edici bir tonla, David, görüş yeteneğinin geri gelmesi her an olabilir diye konuştu. Çok büyük gelişmeler gösterdi. Benim beklediğimden daha önce olabilir bu.
Size söyleyeceğim dedim, tamam mı? Bırakın beni itelemeyi. Düşün yakamdan artık. Söyleyeceğim dedim ya.
Brick kararlı görünüyordu, sert bir tonda.
Pekala dedi. Sana yarın öğleye kadar zaman tanıyorum. O zamana kadar söylemezsen bunu ben yapacağım. Bunu da bilmiş ol.
David birden kendini tutamadı ve acı bir sesle ''Sen katı bir hergelesin değil mi?'' dedi. Brig'in dudakları birden gri bir renk almış fakat general kendisini frenleyebilmişti.
''Durumunu anlayabiliyorum.'' diye konuştu. ''Fakat senden önce kızımı düşünmek zorundayım. Sen kendine karşı biraz fazla müsamahalı davranıyorsun. Belki kendine de acıyorsun. Ama bunun kızımı daha fazla incitmesine izin veremem. Bugüne kadar çektikleri yeter. Daha fazla gecikemeyiz.'' Ona gerekenleri söyle ve bu işi de bitir artık.
David başını önüne eğdi ve pekala diye mırıldandı. Söyleyeceğim. Artık direnecek gücü kalmadığını görebiliyordu. Brig yine ısrarla ne zaman diye tekrarladı sorusunu. Yarın, yarın sabah söyleyeceğim. Pırıl pırıl ve sıcak bir gündü. Pencerenin altındaki bahçe bir renkler alemiydi sanki. David kahvaltısını ağır ağır yedi ve tüm sabah gazetelerini okudu. Yapacağı şeyi mümkün olduğu kadar geciktirmek ister gibi bir hali vardı. Yumuşak leylak rengi bir gömlek ve koyu renk bir takım giydi. Hazır olup kapıdan çıkacağı zaman gardırobun kapağındaki boy aynasının önüne gitti ve uzunca bir süre kendini seyretti. Sonra aynadaki görüntüsüne ''Çok uzun zaman oldu ama'' diye konuştu. ''Ben bile sana alışamadım. Dua edelim de birisi seni benden daha fazla sevmekte olsun.'' Otelin önünde kapıcının çağırdığı taksinin arka koltuğuna oturduğunda midesinde bir ağırlık vardı sanki. Hastaneye kadar olan araba yolculuğu bugün çok daha kısa sürmüş gibiydi. Taksi ücretini ödeyip Grootshur'un merdivenini çıkarken saatine baktı. 11'i birkaç dakika geçiyordu. Lobiden geçip asansöre doğru yürürken kendisini süzen meraklı bakışların farkındaydı. Brig onu Debra'nın yattığı katın bekleme odasında bekliyordu. Sivil giyinmişti ve David'i görünce yerinden kalkıp ona doğru yürüdü. David onun işine karışmasından hiç hoşlanmıyordu. Sert bir sesle ''Burada ne arıyorsun sen?'' diye sordu.
''Sana yardımım olur diye düşündüm.''
David öfkesini gizlemek gereğini hissetmeden alaycı bir tonla
''Oo, çok iyi etmişsin'' dedi.
Fakat Brig onun ruh halini anlıyordu. Söylediklerini duymamış gibi yumuşak bir sesle sordu.
''Seninle gelmemi ister misin?''
''Hayır'' diyen David koridora doğru dönüp yürürken ''Ben işimi kendim görürüm'' diye devam etti ve ilerledi. Brig onun arkasından ''David'' diye seslenmişti. Genç adam birden durdu ve geriye dönüp ona baktı. ''Ne var yine?'' Uzunca bir süre birbirlerine baktılar. Sonra Brig başını salladı ve ''Hayır'' dedi. ''Hayır, hiçbir şey yok.'' David bunun üzerine tekrar dönmüş ve sert adımlarla Debra'nın yattığı odaya doğru yürümüştü. Adımları boş koridorda yankı yapıyordu. Dar ağacına doğru ilerleyen bir mahkum gibiydi. Hava sıcaktı ve denizden hafif bir rüzgar esiyordu. Debra pencerenin önünde koltuğuna oturmuştu ve rüzgar çam ormanlarının kokusunu ona kadar getiriyordu. Çamların temiz reçine kokusu da denizden gelen yosun kokusu da karışıyordu. David bu sabah oldukça geç kalmıştı. Fakat Debra yine de onu görünce çok sevindi. Sabahleyin kendisini görmeye gelen Ruby Friedman ona bir haftaya kadar taburcu olacağını söylediği için çok sevinçliydi. Sabahın sıcak havası onu iyice gevşetmişti ve dışarıdan gelen temiz hava uykusunu getirmiş gibiydi. Gözleri neredeyse kapanmak üzereydi. Yanında kimse olmasa belki de uykuya dalıp gidecekti. David içeriye girdiğinde işte böyle bacaklarını altına almış, yüzünü güneşe vermiş, koltuğunda oturmaktaydı. Başındaki sargıları değiştirmişler, tertemiz, bembeyaz yeni sargılarla sarmışlardı. Üzerindeki gecelik de yine başındaki sargılar gibi bembeyazdı. David ilerledi ve onun yanına gidip bir süre o güzel yüzü seyretti. Debra'nın yüzü hala soluktu. Fakat gözlerinin altındaki morluklar kaybolmuştu ve dolgun dudakları sakindi. İçinden kabaran sevgi seline uyarak hafifçe eğildi ve avucunu onun yanağına koydu. Debra hafifçe irkildi ve yarı kapalı duran bal rengi gözlerini açtı. Görmeyen bu buğulu gözler öylesine güzeldi ki David bir an ne düşüneceğini şaşırdı. Birden bu gözlerde bir değişiklik olduğunu fark eder gibi oldu. Bu gözler şimdi eskisi gibi boş boş bakmıyordu sanki, canlanmışlardı. Evet, Debra şimdi ona bakıyordu ve onu görüyordu galiba. Genç kadın sabah sıcağının mahmurluğundan onun yanağına konan eliyle uyanmıştı. Gözlerini açtığında önce bulanık bir şekilde bir bulut yığını görür gibi oldu. Sonra bu puslu hava dağıldı. Fakat gördüğü şey bir karabasan gibiydi. Gözlerinin önünde ona doğru yaklaşan bir canavarın korkunç görünüşlü başı vardı. Önündeki yüz önce paramparça olmuş, sonra dikilmiş ve yamanmış gibiydi. Hatları insanı korkutuyordu. Birden korku ile irkildi ve kendisini koltuğunda geriye doğru attı. Sonra da ellerini yüzüne kaldırdı ve bağırdı. David daha fazla dayanamayacağını anlamıştı. Birden dönüp kapıya koştu ve dışarıya çıkıp kapıyı gürültü ile kapadı. Brick onun koridorda koşarken çıkardığı ayak seslerini duymuş ve bekleme odasından dışarıya fırlamıştı. ''David!'' diye bağırıp ileriye atıldı ve onu tutmak için kolunu uzattı. Fakat David deli gibi koşarken onu göğsünden kuvvetle itmiş ve duvara doğru sendeleyip dayanmasına neden olmuştu. David birkaç saniye içinde gözden kayboldu ve ayak sesleri merdivenden duyulmaz oldu. Brick tekrar David diye seslendi. Bekle David. Fakat David'den ses çıkmadığını görünce tekrar bağırmaktan vazgeçti ve birden dönüp Debra'nın odasına doğru koştu. Kapalı kapının arkasından kızının hıçkırıkları duyulmaktaydı. Debra kapının açıldığını duyunca yüzüne kapadığı ellerini yavaşça çekti. Gözlerinde korku ve hayret pırıltıları görülüyordu. ''Görebiliyorum!'' diye fısıldadı. ''Artık görebiliyorum!'' Brick hemen onun yanına koştu ve kollar arasına alıp bir şeyler mırıldanmaya başladı. Ne söylediğinin kendi de farkında değil gibiydi. ''Merak etme yavrum, her şey düzelecek. Çok iyisin, her şey yolunda.'' Debra hıçkırıklarını tutmaya çalışarak onun göğsüne iyice yaslandı ve ''Bir rüya gördüm'' diye söylendi. ''Korkunç bir rüyaydı.'' Bunu söyler söylemez babasının göğsünden ayrıldı ve ''David'' diye bağırdı. ''David nerede? Onu hemen görmeliyim.'' Brick birden kas katı kesildiğini hissetti. Kızı gördüğü yüzün ne olduğunu anlamamıştı. Gerçeği henüz bilmiyordu. Debra'nın ısrarla onu hemen görmeliyim diye söylenmesi üzerine bir an düşündü ve sonra gerçeğin bir an önce meydana çıkması gerektiğini anlayıp boğuk bir sesle ''Onu gördün yavrum'' diye mırıldandı. Debra birkaç saniye süreyle babasının ne demek istediğini anlamadı fakat sonunda gerçeği idrak edebilmişti. ''David mi?'' diye fısıldadı. ''O gördüğüm David miydi?'' Brick onun yüzündeki korku ve dehşet ifadesine bakıp başını salladı. Debra şoke olmuştu. ''Oh Allah'ım!'' diyindi. ''Ne yaptım ben? Onu görünce korkup bağırdım. Ona ne yaptım? Tanrım! Onu uzaklaştırdım kendimden. Ne yapacağım ben şimdi?'' Brick onu tekrar görmek istiyor musun diye sordu. Debra birden ''Bunu bana nasıl sorabiliyorsun baba?'' diye bağırdı. ''Şu anda en çok görmek istediğim kişi odur. Bunu sen de biliyorsun.'' ''Yüzü o şekildeyken bile mi?'' ''Onun yüzünün benim için bir değişikliğe neden olacağını sanıyorsan beni hiç tanımamışsın demektir.'' Birden sustu, düşündü ve sonra sert bir sesle ''Onu hemen bulmalısın bana'' diye devam etti. ''Hemen, aptalca bir şey yapmadan önce bul onu bana.'' Brick fakat nereye gittiğini bilmiyorum derken o da Debra gibi endişelendiğini fark etmişti. Bu şekilde üzüntülü olduğu zamanlarda sadece bir yere gidebilir o baba. Biliyorsun yine havalarda olacaktır.
Evet kızım haklısın.
Hemen hava trafik kontrola git. Onu bulup seninle konuşmasını sağlayabilirler.
Brick dönüp kapıya doğru yürürken Debra arkasından yine yalvarır bir tonla.
Onu bul diyordu. Onu benim için bulmalısın baba.
Navajo sanki kendiliğinden güney başına dönmüş ve uçmaya başlamıştı. David nereye uçtuğunu ancak uçağın burnuna bakıp bir süre gökyüzünün boşluğuna doğru tırmandıktan ve uçuş başına baktıktan sonra anlayabildi. Düz tepeli kayalık ve zirvesi bulutlarla kaplı dağ arkasında kalmıştı. Burası kara parçasının sonuydu ve ilerisi sonsuz bir deniz ve buz dağlarıyla kaplı bir boşluktu. David yakıt göstergelerine baktı. Gözleri hala bulanık görüyordu. Fakat gösterge ibrelerinin yakıt tanklarının yarıya kadar dolu olduğunu gösterdiklerini fark etti. Yaklaşık 3 saat kadar uçabilecekti. David birden titrediğini hissetti. Bu süre sonunda tüm acıları sona ermiş olacaktı. Gemi yollarının dışında deniz üzerinde neler olabileceğini şimdi net olarak düşünebiliyordu. Motorları hava yoğunluğunun çok azaldığı noktaya gelip duruncaya kadar irtifa alacak, tırmanacaktı. O zaman uçağın burnunu aşağıya verecek ve yaralı bir kartalın intihar dalışı yaptığı gibi dikine bir dalışa geçecekti. Ölümü ani olacaktı. Uçağın metal gövdesi onu da beraberinde suların derinliklerine götürecek, şimdiki umutsuzluk dünyasından koparıp gömecekti. Birden telsizin hırıltılar çıkararak çalışmaya başladığını duydu. Hava trafik kontrolün kendi uçak numarasını tekrarladığını işitti ve telsizi kapatmak için elini uzattı. Fakat birden durdu ve vazgeçti. Telsizde Brig'in o çok iyi anımsadığı sesini duymuştu.
''David, ben Brig.''
Bu ses onu başka zamanlara, başka bir ülkeye ve başka bir uçağın kokpitine götürmüştü.
''Bir kez benim emirlerime itaat etmedin. Sakın bunu bir daha yapmaya kalkma.''
David'in dudakları ince ve renksiz bir hat haline gelinceye kadar gerildi ve elini tekrar kapatmak üzere telsize uzattı. Onu radar ekranında izleyip gördüklerini biliyordu. O anda nerede bulunduğunu biliyorlardı ve hiç kuşkusuz Brig de ne yapmak istediğini anlamıştı. Ama yapabilecekleri fazla bir şey yoktu. Brig'in tekrar David diyen sesi iyice yumuşamıştı. David'in dinleyeceğine emin olduğu bir tonla konuşuyordu şimdi.
''David, dinle beni. Biraz önce Debra ile konuştum. Seni istiyor. Senin yanında görmezse ona bir şeyler olabilir.''
David elini telsizin düğmesi üzerinde gezdirip duruyor. Ne yapacağını bilemiyordu.
''Dinle beni David. Sana ihtiyacı var. Bunu sen de biliyorsun.'' ''Sana her zaman ihtiyacı oldu onun. Bundan sonra da olacaktır.''
David gözlerini kırpıştırdı çünkü gözyaşları gözlerine dolmaya başlamıştı. O anda tam bir kararsızlık içinde olduğunu hissediyordu.
''Geri gel David. Onun hatırı için geri gel.''
Birden ruhunun karanlık köşelerinden bir ışığın parladığını hissetti. Bu küçücük bir ışıktı. Fakat aniden büyümüş ve yayılarak parlaklığını tüm içine doldurmuştu.
''David, ben Brig.''
Bu kez Brig'in sesi eski otoriter tonunu bulmuş sertleşmişti. Artık komutayı eline almıştı ve emir veriyordu.
''Hemen üste dönmeni emrediyorum, tamam.''
David dolan gözlerini elinin tersiyle sildi ve telsiz mikrofonunu alıp dudaklarına götürdü. Sonra düğmeye bastı ve İbranice olarak emri aldığını teyit etti. Bunu yaparken gülüyordu artık.
''Beseder.''
''Burası parlak mızrak lider.
Üste dönüyorum.''
Bunu söyler söylemez uçağı keskin dönüşe soktu ve Navajo'nun başını 180 derece geriye döndürdü. Bir süre sonra ufuk altında dağın maviliklerini gördü ve gazı hafifçe kesip yavaş yavaş alçalmaya başladı. Onunla tekrar karşılaşmasının hiç de kolay olmayacağını biliyordu. Bunun için tüm cesaretini toplaması ve çok sabırlı olması gerekecekti. Ama sonuç her şeye değecekti. Birden Debra'nın yanında ve Jabulani'de olmayı her şeyden çok istediğini fark etti ve gülümsedi.
bir mutluluk gülümsemesiydi bu. Son.
Kitabın sonu. 25 Şubat 2017. Sayfa 335.